Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Gülşah Turgut Rahmanoviç sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar'la birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, Hakimi Semai'nin sözünün tefsiriyle devam ediyoruz Mesnevi okumalarına. Hakimi Semai'nin can elinde cihan köklerine iş buyuran gökler var. Can yolunda nice yüksek dağlar ve denizler var beytinin tefsiri. Galp aleminin başka bir bulutu, başka bir yağmuru ve başka bir güneşi vardır. Fakat ancak havasa görünür. Diğerleri öldükten sonra dirilmekten bile şüphe ederler. Yağmur vardır alemi beslemek için, yağmur vardır alemi perişan etmek için yağarlar. Bahar yağmurlarının faydasına şaşılır, güz yağmurları ise çürütmek içindir. Bahar yağmuru bağı nazı naimle besler, güz yağmuru da bozar, sarartır. Kış yeli ve güneşi de böyledir. Bunların tefsiri de zamanına göre ayrı ayrıdır, bunu bil. Tıpkı bunun gibi gayb aleminde de çeşitlilik vardır. Bazısı zararlıdır, bazısı faydalı. Abdal'ın nefesi de bu bahardandır. Gönülde bu nefes yüzünden yüzlerce güzellik biter. Onların nefesleri talihli kişilere bahar yağmurlarının ağaca yaptığı tesiri yapar. Fakat bir yerde kuru bir ağaç varsa cana can katan rüzgarı ayıplama. Rüzgar işini yaptı, esti. Canı olan da rüzgarın tesirini candan kabul etti.
Evet Sümeyra Hanım, Mevlana Hazretleri bu bölümde yine yağmurlardan ve yağmurların ikircikli tesirinden hareket ederek insanlara bir şeyi anlatmak için gayret gösteriyor. Şimdi Hakimi Senayi'nin beytini tefsir ederek bunu yapmaya gayret gösteriyor ve Hakimi Senayi diyor ki can elinde cihan köklerine iş buyuran gökler var. Yani aslında burada insanla yapıp ettiklerinin nice olacağını ve nasıl olması gerektiğini anlatan göklerin olduğunu söylüyor. Ve gerçekten de insan yaratılışı icabı daha önce kendisine yerleştirmiş olan şeyler üzerinden hareket eder ve yapıp ettiklerine onların tesiri vardır. Hatta Hazreti Peygamber'in bize öğrettiğine bakılacak olursa Allah Hazreti Adem'den bu yana insanlara sürekli vahiy ederek onlara peygamberler göndererek nasıl davranması gerektiğini öğretiyor. Yani cana nasıl davranması gerektiğini öğretiyor. İnsana nasıl davranması gerektiğini öğretiyor. Tabii insanın da insanı kamil olma yolunda bir takım zorlukları var. Yani bu dağlardan da aşabiliyor, düz ovalara da gidiyor, denizlere de ulaşabiliyor. Bir takım zorluklardan geçerek insanların insanı kamil olması söz konusu. Burada tabii karşılaşacağımız hadiselerle ilgili olarak Mevlana Hazretleri bahar yağmurları ile güz yağmurlarının İkisinin de yağmur olmasına rağmen, ikisinin de su olmasına rağmen tabiata farklı farklı tesirinin olduğunu misal vererek insanların da böyle olduğunu anlatmaya gayret gösteriyor ve diyor ki giriş beytinde gayb aleminin başka bir bulutu, başka bir yağmuru ve başka bir güneşi vardır. Gerçekten de hayatın prensipleri sadece bizim fizik dünyada gördüğümüz prensiplerden ibaret değildir. Özellikle ruh söz konusu edildiğinde, maneviyat söz konusu edildiğinde ve yine manevi alan söz konusu edildiğinde oranın prensipleri başka türlüdür. Oranın başka prensipleri var. O prensipler orada cereyan ederler. Biz sadece burada fizik dünyada cereyan eden ya da biyolojik yapımızda cereyan eden prensiplerle hareket ederek o alemi ne yapamayız anlayamayız. Kendi hayatımızı da sadece fizik prensiplerin tesir ettiği bir hayat olarak da düşünmememiz lazım. Yani biyolojik yanımızın tesir ettiği bir varlık değiliz biz sadece. Aynı zamanda ruhi tarafımızda olan bir varlığız. Bunu da bilmemiz lazım. Ancak Mevlana Hazretleri burada bize diyor ki bunu anlamak havas işidir. Yani biraz düşünen insanların, biraz bu işe kafa yoran insanların işidir. Diğerleri öldükten sonra dirilmekten bile şüphe ediyorlar diyor. Burada inkarcılar mevzu bahis değil Mevlana'nın zihninde. İnandığını söyleyen insanların bile inancının nasıl olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Gerçekten de biz gündelik hayatta çok ciddi biçimde görüyoruz ki insanlar Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor zaten. Sadece inandık demekle kurtuluvereceklerini zannetmesinler diyor Kur'an-ı Kerim'de. İnandık demekle bu iş bitmiyor. Gerçekten inanmak lazım. Özellikle ahirete gerçekten inanmak lazım. Biz şimdi Müslüman olduğunu, dindar olduğunu söyleyen insanların nice kötülükler yaptığını bakarak, yaptığına şahit olduğumuzda bu işi anlamakta zorlanıyoruz. Temel sebebi de şu: madem ki inanıyorsunuz, madem ki Allah'a inanıyorsunuz, madem ki öldükten sonra bir hesabın kitabın olduğuna inanıyorsunuz, o halde bu kötülükleri nasıl yapabiliyorsunuz sorusuna verilecek cevap şudur. Mevlana'nın dediği gibi, onlar öldükten sonra dirilmeninden bile şüphe etmektedirler. Gerçek bir şey olduğunu düşünmemektedirler. Çünkü gerçekten öldükten sonra dirildiğinizde hesap vereceğinizi bilirseniz, kötülük işlemekten, başkalarına zarar vermekten, kendinize zarar vermekten, tabiata zarar vermekten bu kadar rahat hareket edemezsiniz. Onlar konusunda herhangi birinde, kendi dışınızdakilerde de, kendinize de zarar vermek istediğinizde biraz temkinli olursunuz. Kendinizi frenlemek durumunda kalırsınız. Ama biz insanlara bakıyoruz, nice inandığını söyleyen insanların onca kötülüğü yaptığını görüyoruz. Hatta bugün toplumda şöyle bir problemle de karşılaşıyoruz. Dinden uzaklaşan insanların, dindar insanların tavırlarına bakarak, onların yapıp ettiklerini tenkit ederek uzaklaştıklarına da şahit olmaktayız. Oturup konuştuğunuzda işte hep dindarlar şunu yapıyorlar, hacı hoca bunu yapıyorlar, dolayısıyla deyip kendisi de ondan uzaklaşıyor. Halbuki dinin temel derdi de zaten aslında insanları, onların da müşteki olduğu kötülüklerin yapılmasından insanları kurtarmaktır. Ama insanlar inandık deyivermekle o kötülüklerden ne yapamıyorlar? Kurtulamıyorlar. Bunun bir eğitiminden geçmek gerekiyor. İşte İslam tasavvufu dediğimiz de burada devreye giriyor. Yani insanların ruhi olarak eğitilmesi lazım. Bir mürşit tarafından ahlaki olarak eğitilmesi lazım. İnsanlar sadece bilerek iyiliği yapmıyorlar. Yani sadece bildiğiniz zaman kötülükten kaçınıp iyiliği yapmış olmuyorsunuz. Aynı zamanda onun fiilen de öğrenmeniz gerekiyor. Ben buna her zaman şu misali veriyorum. Yani araba sürmeyi size birisi tarif etse, siz de o tarifi anlasanız ve kavrasanız, hatta size sorsalar deseler ki nasıl araba sürülecek dediğinde, siz de tarif etseniz rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Ama arabaya oturtup da hadi arabayı çalıştır ve sür dediğinizde hemen ne yaptığını görürsünüz? Arabayı istop ettirdiğini ve süremediğini görürsünüz. Demek ki hayat da böyledir. Sadece bilmekle bu iş ne yapmıyor? Olmuyor. Buna gerçek anlamda bir tecrübeye ihtiyaç var. Gerçek anlamda fiili olarak uygulama bilgisine ihtiyaç var. İşte Mevlana Hazretleri burada bunu anlatmaya çalışıyor. Yani insanların inandıklarını söyleseler bile bunun bir şey haline gelmesi, bilgi haline, gerçek bir bilgi haline, gerçek bir ilim haline gelmesi ancak yaparak ve ederek olur. Ve Mevlana Hazretleri bize burada daha önceki bölümlerde olduğu gibi her zaman gündelik hayatta şahit olduğumuz, bildiğimiz misalleri vererek bize anlatmaya çalışıyor. Ve burada bize verdiği misal de yağmurlardır. Yağmurlar vardır ki alemi beslemek için yağar. Yağmur vardır ki alemi perişan etmek için yağar. Hakikaten gökten yağan yağmura baktığımız zaman baharın da aynı yağmur yağıyor, güzün de aynı yağmur yağıyor. Hatta prensipleri de aynı. Yani o yağmurun oluşması ve yağması prensipleri bile aynı. Ama bahar yağmurları tabiata can veriyor, güz yağmurları ise tabiattaki azıcık kalmış canı da çürütüyor. Yani şimdi buradan hareket ederek demek ki her şey her zaman aynı tesirleri vermiyor. Yani her zaman aynı sonuçları doğurmuyor. Bu yüzden de bizim gayb alemi diye bir alemin bulunduğunu ve oranın prensiplerinin başka türlü olduğunu ve o prensiplerin de aslında bizim hayatımıza tesir ettiğini rahatlıkla çıkarabilmemiz lazım. Buradan anlayabilmemiz lazım. Çünkü Mevlana diyor işte bahar yağmurlarının faydasına şaşırır. Hakikaten şaşırıyoruz yani, ortada kupkuruyken, bir şey yokken birden yağmurlar yağıyor. Bir de bakıyorsunuz ki yemyeşil çiçekler, rengarenk çiçekler ortaya çıkmış. Siz de hayran oluyorsunuz ve bakan, gören bir göze sahip olduğunuzda Allah'ın nasıl bir yaratıcı olduğunu, nasıl büyük bir sanata sahip olduğunu kavrayabiliyorsunuz. Ama sadece bakan bir göze sahip olduğunuzda orada bir tabiat görüyorsunuz, yeşillik görüyorsunuz, onun ötesini göremiyorsunuz. O yüzden de Mevlana Hazretleri diyor ki tıpkı bunun gibi gayb aleminde de çeşitlilik vardır. Onların bazısı faydalıdır, bazısı zararlıdır. Şimdi Allah'ın sıfatları var biliyorsunuz. Bu insan tabiatta ve hatta alemde sıfatlarıyla Allah tecelli eder. Mesela Allah'ın sıfatlarından bir tanesi cemaldir. Yani güler yüzlüktür. Bir tanesi de celal sıfatıdır. Yani öteki de sertlik sıfatıdır ve her ikisi de tecelli eder. Bazen Allah'ın cemal sıfatı tecelli eder, insanlara yardım eder, onlara iyilik yapar. Bazen de celal sıfatı tecelli eder, onlara ceza verir. Yaptıklarından dolayı ceza verir durup durmazken. O yüzden de bizim karşılaşacağımız hadiseler her zaman aynı değildir. Her zaman aynı şeylerle karşılaşmayız. Bunu bilmek lazım ve bütün bu badirelerden, bu Hakim-i Senayi'nin cümlesinde olduğu gibi dağları ve denizleri aşarak, zorlukları aşarak insanı kamil olma yolunda gideceğimizi bilmemiz lazım. Yani gerçek iyi bir insan olabilmek öyle zannedildiği kadar kolay bir şey değildir. Bir emek istiyor, bir gayret istiyor. Hem bilgi sahibi olmayı gerektiriyor, hem de o bilginin hayata geçirmesi gerektiğini geçirmesini bize zorunlu kılıyor. İşte burada Mevlana Hazretleri bize diyor ki bu gayb alemi de böyledir. Sonra başka bir Kur'an-ı Kerim'den bir misal vermeye kalktığımızda Ad kavmine göndermiş Hud Aleyhisselam'ın hikayesine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Ad kavmi Hud Aleyhisselam'ı inkar ediyor ve inanmaya yanaşmıyorlar. Hud Aleyhisselam da onları bir ceza ile, yani Allah'ın cezasının gelebileceği ile uyarıyor. Ancak onlar buna yanaşmıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e bakalım bu hususta ne diyor. Vadilerine doğru bir bulutun geldiğini görünce işte bize yağmur getiren bir bulut dediler. Halbuki o acele istedikleri şey rüzgarların taşıdığı içinde bir azap bulunan buluttu. Rabbinin emriyle her şeyi mahvedecek bir bulut. Onlardan geriye meskenlerinden başka bir şey kalmadı. Biz mücrim bir kavmi böyle cezalandırırız. Onlara size vermediğimiz serveti ve kuvveti vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve gönüller vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri onlara bir fayda vermedi. Bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay edip durdukları şey onları yakalayıverdi. Ahkaf suresi 21. ile 26. ayetleri arasında anlatılan kısım bu. Şimdi bakınız, bu gökten gelen bir bulutu gördüğünde bu Ahkaf kavmi de ne zannediyor? Onların kendine yağmur getiren bir bulut olduğunu zannediyorlar. Halbuki onlar Allah'ın ayetlerini ve peygamberini inkar ettikleri için hatta Hud Aleyhisselam'a diyorlar ki ya madem bu kadar ciddisin hadi bize vaat ettiğin azabı getir bakalım diyorlar. Bunun üzerine zaten onlara azap geliyor ve burada Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Demek ki gelen bir bu her bulutun yağmur getiren bir bulut olduğunu zannetmemek lazım. Bize karşılaşacağımız her şey lehimizde ve aleyhimizde olabilir. Bu yüzden de biz onların hepsini göz önünde bulundurarak hareket etmemiz lazım. Bunları göz önünde bulundurarak davranmamız lazım. Neyin bahar yağmuru, neyin de güz yağmuru olduğunu bilmemiz lazım. Eğer bahar yağmurunun ne olduğunu, güz yağmurunun ne olduğunu iyi anlarsak, bizim karşılaşacağımız, bize telkin, yapılan telkinlerin hangisinin lehimize, hangimizin aleyhimize olduğunu iyi anlarsak, bizim açımızdan mesele biraz aydınlığa doğru kavuşur. Ve Mevlana Hazretleri diyor ki, aptalın nefesi de bu bahardandır. Gönülde bu nefes yüzünden yüzlerce güzellik açar. Şimdi aptal kelimesi kelime anlamı itibariyle bedel kelimesinden gelir. Yani karşılık kelimesinden türemiş bir şeydir. Burada insani vasıftan, insandaki kötü özelliklerin alınarak onun yerine ilahi özelliklerin, yani insanı kamil özelliklerin verilmesini ifade ettiği için aptal denilmiştir. Yani biz, hani bizim toplumumuzda genelde bu kötü anlamda, ahmak anlamında kullanılır ama asıl anlamı o değildir. Asıl anlamı içerisinde kötülük barındırmayan ve kötülüklerini izale edebilmiş, sırf iyilik haline dönüşmüş bir dervişi ifade eden bir kelimedir. Dolayısıyla Mevlana diyor ki bu aptallar da, yani iç dünyasındaki kötülükleri halledebilmiş, kötü duygularını yenebilmiş ve onun yerine iyi duyguları harekete geçirebilmiş insanların durumları da, nefesleri de, onlarla yapılan sohbetleri de bahar tesiri gibidir insanlara. Gerçekten de biz gerek mürşid-i kamillere, gerek de insanı kamil haline gelmiş insanlara ve aptallara yan yana geldiğimizde, onlarla sohbet ettiğimizde onların bizim üzerimizdeki tesirleri bahar yağmuru gibi olacaktır. Bizi iyiliğe doğru götürecektir. Hakikaten biz normal gündelik ilişkilerimizde bilebiliriz. Yani iyi insanlarla yan yana geldiğimizde, sohbet edip oturmak istediğimizde konuşmasak bile onlar aslında bizi iyiliğe doğru telkin ederler. Onların yanında bir rahatlama, bir ferahlık elde ederiz. Ama kötü insanlarla yan yana geldiğimizde, onlarla aynı mekanda bulunduğumuzda bizde aslında bir sıkıntı ve kasma da meydana gelir. Bu yüzden de bizim her zaman insanı kamile doğru gitmemiz gerekiyor ve mürşitlik edebilecek, başkalarına iyilik yolunu gösterebilecek insanlarla olmamız gerekiyor. Burada aptal kelimesi üzerinde şöyle de durmak lazım. Bu insanlara baktığımız zaman, hani doğuştan da aklı olmayan bazı insanlar var. Bunlarla oturup kalktığınızda, bunları gözlemlediğinizde şunu rahatlıkla görebilirsiniz. Onların kötülük yapmadıklarını görürsünüz. Ve iyi dinler aslında. Mesela diyelim ki akli seviyesi düşük olan bazı insanlar var toplumda. Onlara bakıyorsunuz. Onlar böyle kasti olarak kötülük yapmıyorlar. İyi, hep iyiler ve toplumda onlar bir takım yanlış yapsa bile toplum tarafından sevilirler ve daha doğrusu merhametle bakılırlar. Hı hı. Şimdi oradan hareketle ederek ben şöyle şunu da çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Demek ki aslında insan özü itibariyle iyidir. Yani insanın iyilik tarafı daha temeldir, daha asıldır. Sonradan kendisini bozmuştur ve bu sonradan bozulduğumuz tarafları tamir edebiliriz, düzeltebiliriz. Bu Mevlana Hazretleri'nin aptal benzetmesi, onun nefesinin de bize bahar yağmuru gibi olduğunu anlatmaya çalışması bununla ilgilidir aslında. Biz kendimizden de, kendi iç dünyamızdan da iyi tarafımızı göz önünde bulundurarak kötülüklerden ne yapabiliriz? Uzaklaşabiliriz. O iyi tarafımızın bize telkinlerinin de aynı zamanda bize bahar yağmuru tesir edeceğini bilmemiz lazım. Kötü tarafımız ise güz yağmuru tesiri yapacak ve bizi çürütecektir. Bizi perişan hale getirecektir ama diğeri bizi iyiliğe doğru götürecektir. Son olarak Mevlana Hazretleri burada diyor ki fakat bir yerde kuru bir ağaç varsa cana can katan rüzgarı ayıplama. Çünkü rüzgar görevini yapıyor. Geliyor, esiyor ve yağmurları da getiriyor aslında. Siz ondan faydalanmanız lazım. Eğer yağmur yağdığında siz üstünüze bir şemsiye alırsanız ondan faydalanamazsınız. Veya diyelim ki işte bir bahçe düşünün. Yağmur yağacağı zaman siz üzerini kapatıyorsunuz ve yağmurdan faydalanmıyor. Ne yapmayacaktır? Bahar çiçekleri orada açmayacaktır. Burada zaten bir önceki bölümde de Mevlana bunu anlatmaya çalışıyordu. Tıpkı bahar yağmuru gibidir Allah'ın rahmeti. Her zaman yağar, her daim vardır. Toplumun her kesiminde, her coğrafyada insanlara iyiliği ve güzelliği telkin eden Allah'ın bahar yağmuru gibi yağdırdığı insanlar vardır. Onlardan faydalanmak gerekiyor, onlardan istifade etmek gerekiyor. Eğer bir yerde onlardan faydalanmayan insan yoksa o onların olmadığı anlamına gelmemektedir.
Evet, peki devam edelim beyitlerimize. Bahar serinliğini ganimet bilip istifade edin. Çünkü o arsanıza ne yaparsa bedeninize de onu yapar hadisinin manası. Peygamber, dostlar bahar serinliğinden sakın vücudunuzu örtmeyin. Çünkü bahar rüzgarı ağaçlara nasıl tesir ederse sizin hayatınıza da öyle tesir eder. Fakat güz serinliğinden kaçının. O bağ ne yaparsa vücudunuza da onu yapar dedi. Bu hadisi rivayet edenler yalnız zahiri manasıyla kanaat etmişlerdir. Onların halden haberleri yoktur. Dağ görmüşler lakin dağdaki madeni görmemişlerdir. Tanrı'ya göre güz, nefis ve hevadır. Akılla cansa baharın ta kendisidir. Eğer senin az da olsa cüz'i bir aklın varsa cihanda bir kamil akıl sahibini ara. Senin cüz'i aklın onun külli aklı sayesinde külli olur. Çünkü aklı kül, nefse zincir gibidir. Hadisin teviri şöyledir. Pak nefesler bahar gibidir. Yapraklara ve filizlere can verir. Velilerin sözlerine kulak tıkama. Çünkü o sözler dinin tezahürüdür. Sıcak da söylese, soğuk da söylese, hoş gör ki sıcaktan, cehennem azabından kurtulasın. Onun sıcağı hayatın baharıdır. Doğruluğun, yakinin ve kulluğun sermayesidir. Çünkü can bahçeleri onun sözleriyle diridir. Gönül denizi bu cevherlerle doludur. Eğer gönülden cüz'i bir zevk ekilse, aklı başında olan kişiyi binlerce gam kaplar.
Evet. Şimdi Mevlana Hazretleri bu anlatmaya çalıştığı şeyi bir hadis-i şerifle de ifade etmeye gayret gösteriyor. Hazreti Peygamber'in dostlar bahar serinliğinden sakın vücudunuzu örtmeyin. Çünkü bahar rüzgarı ağaçlara nasıl tesir ederse sizin hayatına da öyle tesir eder. Fakat güz serinliğinden kaçının, o bağ ne yaparsa vücuduna da onu yapar buyurmuştur. Şimdi bu Mevlana Hazretleri diyor ki bu hadisi rivayet edenlerin önemli bir kısmı hadisi sadece zahir anlamıyla anlıyorlar. Yani kelime anlamlarıyla anlıyorlar. Burada kelime anlamlarına baktığınız zaman neyi görüyoruz? İşte Resulullah'ın insanları bahar serinliğinden faydalanmaya ama güz serinliğinden de kendilerini korumaya davet ettiğini anlıyorlar. Bu anlamda elbette doğru bir anlamdır. Yani burada bir problem yok zaten. Biz söylenen sözün ilk defa neyini hatırlarız? Zahir anlamını. Yani kelimelerdeki kelime anlamlarından hareket ederek onu anlarız. Ama işte hem Mevlana'nın hem de İslam tasavvufunun hem de bizim büyük mutasavvıflarımızın bir özelliği daha var. Onlar sözün sadece zahiriyle yetinmezler. Onlar sözün gizli anlamı diyebileceğimiz batıni anlamları üzerinde de yordur. Bazı insanlar batıni anlam deyince hemen bunun aleyhinde bulunabilirler. Bunu kötü bir şey olarak zannedebilirler ama Orada bunun işareti diyebiliriz, sözün işareti diyebiliriz, sözün yönlendirmesi diyebiliriz, sözün gizli anlamı diyebiliriz ve hakikaten de bu söz konusu edildiğinde, sözün manevi anlamları, gizli anlamları, batini anlamları söz konusu edildiğinde Mevlana gibi büyük insanların buraya devreye girdiklerini ve onların bu anlamlar söz konusu edildiğinde başkalarının eline su dökülemeyecek insanlar olduğunda rahatlıkla anlayabiliriz. Hatta fıkıh mezheplerinden bir tanesi imamı olan, bizim de mezhep imamımız olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin istihsan diye bir prensibi vardır. Fıkıhta istihsan diye bir prensibi vardır. Zaten fıkıhta genel olarak zahir anlamlar geçerlidir. Yani siz hem ayetlerin hem de hadislerin kelime anlamlarından hareket ederek sonuçlara varırsınız. Ama istihsan kelime anlamı itibariyle söylediğimizde güzelleştirme demektir. O onun bir prensibidir. Yani kıyas çok kaba bir sonuç doğurduğunda bu cümlenin o belirtilen maksadından hareket ederek, ayetin ya da hadisin maksadından hareket ederek başka bir anlam, başka insanların anlayamadığı bir anlam çıkarıyor ki Ebu Hanife. Buna istihsan diyor. Ve öğrencileri diyorlar ki işte Ebu Hanife istihsan yapıyorum dediği zaman hepimiz susardık ve onun söyleyeceği sonucun karşısında hayranlıktan başka elimizden bir şey gelmez diyor. Gerçekten de cümlelere bu anlamda baktığımızda onların derununu görebilen, onların batınındaki anlamları görebilen insanların da ihtiyacımız hasıl oluyor ve Mevlana Hazretleri gibi insanlar da işte burada devreye giriyor ve bize şunu söylüyor, diyor ki bu hadisin sadece zahir anlamına bakmamak lazım. Buradaki batın anlamı da şudur. Tanrı'ya göre güz, nefis ve hevadır. Demek ki bu güz yağmurundan korunun dediği zaman Resulullah, nefis ve hevanın size telkin ettiği şeylerden korunun demek olarak anlayacağız. Ve bu anlama baktığınız zaman, evet birinci anlamda belki doğru bir anlamdır, ona da dikkat etmek lazım. Ama hem Hazreti Peygamber, hem Kur'an-ı Kerim, hem de Mevlana Hazretleri zaten var olan bir şeyden hareket ederek bize başka bir hakikati, daha deruni hakikati göstermeye çalışıyor. Çünkü insanoğlu var olandan hareket ederek deruni bir anlamı kavrayabilir. Yani gözüyle görmediği şeyi var olandan hareket ederek, gözüyle gördüğünden hareket ederek anlayabilir. Ve burada da işte böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve demek ki bu güz yağmuru diye kastettiği şey Mevlana'nın, Hazreti Peygamber'in hadisinde geçen bu sözün aslında insanın kendi iç dünyasında bulunan ve heva ve hevesinin telkinlerinden uzak durması gerekiyor. Hakikaten bakıyoruz biz insan nefsine, heva ve hevesine baktığınız zaman asla doymayan, asla insanlara iyiliği telkin etmeyen ve sürekli isteyen ve asla sonu gelmeyen istekleri olan bir yöne doğru yönlendiriyor ki bu insan bakımından aslında öldürücü bir şeydir, yıkıcı bir şeydir. Bugün görüyoruz biz birçok insanda zengin oluyor, daha çok zenginlik istiyor. Makam sahibi oluyor, daha büyük makamlar sahibi olmak istiyor. Ama en sonunda hepimizin gideceği yer mezarlık oluyor. Yani hepimizin gideceği yer orası. Yine burada işte Mevlana Hazretleri bize diyor ki, peki akıl ile can da nedir? Bahar yağmurudur. Akıl ve can yani ruh bize bahar yağmuru tesir eder. Biz hakikaten aklın da üzerinde ısrarla durmamız lazım ki Mevlana Hazretleri çok akıl meselesi üzerinde çokça durur. Bazı insanlar bizim mutasavvıflarımızın akılcı olmadıklarını, aklı yatsıdıklarını ifade ederler ama biz hiçbir zaman öyle olmadığını biliyoruz. Yani onlar aklı şey yaparlar, insanlara salık verirler. Ancak aklın da ötesinde bir ruh vardır. Bunu anlatmaya çalışırlar. Onu anlamakta zorlandıkları için bazı insanlar mutasavvıflarımızın aklı yatsıdıklarını zannederler. Halbuki Mevlana Hazretleri aklı hiçbir zaman yatsımaz. Tam tersi aklını kullanmayan insanları ciddi biçimde tenkit eder. Ve buradan toparlayacak olursak sonuç itibariyle buradaki güz yağmurundan anlayacağımız şey nefislerimizin bize telkin ettiği hususlardır. Bahar yağmurundan anlayacağımız şey ise aklımızın ve ruhumuzun bize telkin ettiği şeylerdir. Ve biz canlı olmak istiyorsak, can bulmak istiyorsak bahar yağmurlarına yani ruhumuzun ve aklımızın bizi yönlendirdiği istikamete gitmemiz lazım. Kuruyup sararıp ölmek istemiyorsak da heva ve hevesimizin bize telkin ettiği şeylerden uzak durmamız gerekiyor deyip bitirelim.
Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.